Ayrım 12, Mumhala 1, Aziz Nesin, sayfa 131. 20 Mart 1966. 1966'nın 20 Mart pazar sabahıydı. Meral ve çocuklar Ankara'ya gitmişlerdi. Onları uğurlayıp yattım. Gericiler evleri basacaklarmış. Sosyalist arkadaşların hemen hiçbiri evlerinde kalmadılar. Sabah oldukça soğuktu. Gazeteleri okudum. Okur gibi yaptım yatakta. Sonra yarı uyku içinde çok zaman olduğu gibi tiyatroya daldım. Bir piyes. Erkek odasında yalnızdır. Çok neşelidir. Masa hazırlar, iki kişilik hazırlar her şeyi ve karşısında olmayan kadınla konuşmaya başlar. Olmayan kadının da kadehini doldurur. Kadehini şerefe kaldırır, güler, neşe içinde gevezelik eder. Birden kapı çalınır. Adam şaşırmış ve birisi geldiği için çok canı sıkılmıştır. Olmayan kadına, "Hadi sen içeri git, yatak odasına," der. Durmadan üst üste çalınan kapıyı açar. İçeriye tanıdığı, çoktan beri tanıdığı bir adam girer ki bu adam da kendisidir. İkinci adam girince birinci adam birden neşesini yitirir, ciddileşir, soğuklaşır. Buna karşılık birinci adamın soğukluğunun tersine ikinci adam çok sıcak, çok neşelidir. Birinci adam, "Hani bu gece gelmeyecektin, sana gelme demiştim." İkinci adam, "Sen çağırdın." "Hayır, ben kimseyi çağırmadım." "Çağırmasan niçin geleyim?" "Her gelişimde böyle yapıyorsun. Çağırıyorsun, gelince de niye geldin diye soruyorsun." "Her neyse canım boş ver. Ne yapıyorsun?" "Hiç, kendi kendime içiyordum." "Ama sofran iki kişilik." Şaşırır birinci adam. "Yo, yalnızdım." "Benden saklama canım. Mutlaka bir kadındır." "Hayır, yalnızım diyorum sana." "Çok kıskançsın. Kadını elinden alacak değilim. Neden saklıyorsun benden?" "Sakladığım yok. Yalnızım diyorum sana." "Ya bu iki kadeh, iki bardak, iki tabak, birisini mi bekliyorsun?" "Hiç kimseyi." "Öyleyse bana hazırladın." "Değil." "Yalnız kalmak istiyorum." "Senin düzenini bozdum, mahsus." "Ya bu tek iskarpin, kadın iskarpini?" Birinci adam kanmış inanmış birden döner. "Nerede?" İkinci adam güler. "Kadın yoksa neden inandın? Kadını sakladın kapı çalınınca. Kadın da kaçarken iskarpinin tekini burada unuttu." Sonradan eklenmiş not. Bunun sonunu yazmamış mıyım? Yazmışım da kayıp mı olmuş? Güzel bir başlangıç. Ama sonunu unutmuşum, bilmiyorum. 16 Ocak 1968. 5 Nisan 1966. Halk zaman zaman yarattığı kahramanların gölgesinde kendini varlaştıran ve zaman zaman yarattığı hainlerin, ki bu hainlerin çoğu da daha önceki kahramanlardır, cesetlerini parçalayıp leşlerini yiyerek yaşayan, bulunduğu ülkenin sınırları içine yayılıp serilmiş, o ülke genişliğinde yaygın ve o ülke nüfusunca hücreleri bulunan kalabalık bir dev toplumsal yaratıktır. Dışlaşması ve dışlaşarak kendi gözünde varlaşması için her zaman besleneceği kahraman ve hainleri yaratmak zorundadır. 16 Nisan 1966. Telefonu açıp herhangi biriyle konuşmak için kendisini tanıtırken hiçbir zaman soyadını söylememiş, küçük adını söylemiştir. Çünkü kocasından kendisine geçen bu soyadının altında eziliyordu. Oysa evliliğinden önceki telefon konuşmalarında küçük adıyla birlikte ailesinin soyadını da birlikte söyleyerek kendisini tanıtırdı. Benimsememişti kocasının soyadını. Hep iğretiymiş, yabancıymış, yama ve ekmiş gibi geliyordu ona. O soyadı yabancıydı kendisine ve onu temelli olarak benimsemiyordu. Nitekim soyadı ve küçük adı ile birlikte imzasını atmak zorunda kalınca da aynı zorluğu duymaktaydı ve bu yüzden kalıplaşmış bir imzası olamamıştı. Bu durum hem kendi kişiliğinin sertliğinden hem de kocasının ününden ileri geliyordu. O ünün büyüklüğü altında ezilmemek için sert kişiliğini ezdirmeme çabasıyla olduğundan daha da sertleştiriyordu onu. Kocası, karısının kişiliğini yumuşatabilmek için kendi ağırlığını kaldırmak, silmek istedikçe ve onun kişiliğini daha belirgin kılmak için ona yol açmak ve yardım etmek istedikçe bu çabası tam ters tepki yaratıyor, kadının kişiliği büsbütün sertleşiyordu. 16 Nisan 1966. Korkunç çelişkiler içindeyim. Hiç kimse bulunduğu ortamın tavanını aşamaz. Öyleyse ortamı değiştirip yüksek tavanlı ortama gidip orasını benimsemek gerekli. İyi ama bir sanatçı, özellikle de yazar, kendi ülkesinden kopunca kökü kurur, yazamaz olur. Bir köye çekilmek, kent yaşamı ve kent ilişkileri de gerekli. Kitaplar, dergiler, tiyatrolar, gazeteler ve başkaları. Kentte bir ayrı evde oturmak. Of, hiçbir olmuyor işte, bezdim artık. 29 Nisan 1966. Ana baba, karı koca, işçi işveren ya da buyuran şef, Oğul, baba, kız, ana, oğul, ana. Öğretmen, öğrenci ve arkadaş gibi karşılıklı insan ilişkilerinde kuvvetli olanla zayıf olan arasındaki sürekli bir çatışma ortaya çıkıyor. Bu çatışmanın nedeni nedir? Çatışma için gerekli hiçbir neden olmasa bile ister istemez iki kişiden biri öbüründen daha kuvvetli olacağına göre salt bu yüzden artı kuvvet, eksi kuvvet yüzünden aralarında bir çatışma olacaktır. Bu psikolojik ve alt bilinç çatışma yüzeye çıkamayacağı için o kişiler çatışmalarını dayayabilecek bir takım dış nedenler uyduracaklardır. Oysa çatışmanın gerçek nedeni bu kuvvetli zayıf karşılaşmasıdır. Böyle bir çatışmada ezen sanıldığı gibi her zaman kuvvetli olan değildir. Kuvvetli, sorumunda ve görevinde bilinçli ise, salt güçlü olduğu için kendi kendisini sınırlaması yüzünden yenik düşecek ve ezilecektir. Bu ezik düşmüş kuvvetlinin dramından kurtuluşu yok denilecek orandadır. Kuvvetsiz olan her an kendini kuvvetliye karşı savunma durumunda koyduğundan, bu savunması yalana, saldırıya, mağdur olmuşluğa, haksızlığa, uğramışlığa dönüşebilir. Kuvvetsizin bu durumu kuvvetliyi daha da çok ezecektir. Kuvvetsiz, kuvvetliye karşı kendisine bile itiraf edemediği gizli bir intikam, öç alma duygusu beslemektedir. Ben baba ve koca olarak bu kuvvetlinin ezilmişliği, yenik düşüş dramını yıllardan beri çekmekteyim. Ohrid Goritsa, 21 Haziran 1966 Salı, saat 18:50. Bugün 21 Haziran 1966 Salı günü, saat 17:15. Burası Ohrid'in Goritsa'sında bir villa. İstanbul'da saat 18:15. Gol Kralı Said Hop Said romanımı yeniden okuyup şimdi bitirdim. Bu romanı 1955'te bir günlük spor gazetesinde tefrika edilirken günü gününe yazmıştım. Tefrika edildiği sırada büyük ilgi görmüştü. 1956'da kitap olarak 8.000 tane basıldı. Tahir Alangu eleştirisinde bu kitabı çok övdü. Kitap kısa zamanda tükendiğinden 1958'de yeniden 8.000 tane daha basıldı, yine tükendi. Şimdi Profesör Melzig bu romanı Almanca'ya çevirmektedir. Bulgarlar benden bir senaryo isteyince bu romanı senaryolaştırmayı düşündüm. Hem senaryo yapmak, hem Almanca'ya çevirisi bitmeden romana ekler ve gerekli düzeltme ve çıkarmalar yapmak, hem de Türkçe üçüncü basımını hazırlamak için romanı dün sabah düzelterek okumaya başladım. İşte şimdi bitirdim. Sonuç şu. 1. Çok kötü roman yazmışım. Öyle ki yer yer bu denli kötü roman yazdığım için utandım. 2. Romanın inandırıcılığını yitirten çok büyük, gereksiz abartmalar yapmışım. Öyle ki bunlara artık abartma bile denilemez. Epeyce nişangahsız atmışım, sallamışım. Bu abartmaları çıkardım ama daha da çıkarmak gerekli. 3. Hüseyin Rahmi gibi romandaki olayların içine zırt diye girip yazar olarak karışmış, kanılarımı, düşüncelerimi bir demeç olarak söylemişim. Hüseyin Rahmi'deki kadar çok değil ama yine de var. 4. Dil. Türkçe 10 yılda bile beni şaşırtacak ölçüde çok değişmiş. Dili düzelttim. Bundan başka dil ve anlatıma hiç özen göstermemişim. Bunları da oldukça düzelttim, daha da düzeltmeliyim. 5. Bu romanı okuduktan sonra 1956'dan bu yana sanatımda çok ilerlediğimi, geliştiğimi gördüm. Yazar olarak gittikçe kendime karşı daha çok sorum duymaktayım ve bu sorumum artmakta. 6. 1956'da kendimi yazar olarak beğenmekteydim. Bu beğenimin ne kadar boş olduğunu anladım. Demek ben 1956'da ölmüş olsaydım yazar olarak bir hiçtim. Böylece yaşamış olmanın sevincini bir yazar olarak duydum. 7. Tahir Alangu'nun bu romanı o zaman nasıl olup da beğenmiş olduğuna bugün çok şaştım. 8. Bütün bu düşüncelerden sonra romanı iyice düzeltmeye ve oldukça iyice bir roman olarak üçüncü basımını yapmaya ve Almancasının üçüncü basımına göre yapılmasına karar verdim. İyi bir roman olacağına, bu romandan iyi bir senaryo yazacağıma ve bu senaryodan iyi bir film yapılabileceğine inanıyorum. Primorsko, 6 Ağustos 1966. Hiç kimse olduğundan başka insan olamaz. Bunun ayrıcaları kendi kendilerini aşabilen büyük insanlardır. Primorsko, 7 Ağustos 1966. Ben yapmak için yıkarak ve yaptıkça varım. Primorsko, 8 Ağustos 1966. Böyle Gelmiş Böyle Gitmez adlı kitabımı eleştirmenler çok beğendiler. Bu kitap için çok övgü yazıldı. Elbette hepsi hoşuma gitti ama bunların hiçbiri 10 yaşındaki oğlum Ali'nin övgüsü kadar beni duygulandırmadı. Memnun etmedi. Ali kitabı bu sabah bitirdi. Bana düşüncelerini söylerken öylesine duygulandım ki gözlerim yaşardı. 10 Ekim 1966 Pazartesi, saat 12:00. İnsanoğlu yapayalnız kalmaya hükümlüdür. Çünkü onun duygularını başkası, en çok sevdiği bile duyamaz. O da başka insanların duygularını duyamaz. Acı da öyle, neşe de öyle. Bir acıyı acının acılığı arttığı oranda yalnız duyarız. Tat da böyle, coşkularımız da böyle. Demek ki ortaklaşamıyoruz, paylaşamıyoruz, bölüşemiyoruz kendimizi. Yalnızlık insanın kendisini başkalarıyla, başkalarını kendisiyle bölüşmemesi, ortaklaşmaması demektir. Bizim coşkularımızda başkaları susuksa, başkalarının acısında biz duyusuzsak, hepimiz yalnızız demektir. Bize yaşamı bölüşmüşüz gibi gelmesi, başkalarıyla aramızda çok kalın çizgilerde duygu bölüşmesi olduğundandır. Örneğin sevdiğimiz yani yalnızlığımı giderdiğimiz insanla güneşin batışı karşısında ya da bir çocuğun taşıt altında ezilerek ölmesinde duygu birliği olabilir. Ama bu duygular kalın çizgilidir. Duygular inceldikçe, ayrıntılara indikçe yalnız kalırız ve başkalarını yalnız bırakırız. Buna karşın hala birileriyle duygularımızı bölüşüyormuş gibi görünüyorsak, bu gerçekte karşılıklı olarak birbirimize katlanmamız, dayanmamız demektir. Umarsızlığımızdan, yalnızlıktan kurtulmak için böyle yapıyoruz. Bütün karı kocalar, bütün arkadaşlar böyledir. Duygu derinleştikçe yalnızız, daha çok. Ölürken ve ölüm acılarında olduğu gibi. 19 Ekim 1966. İnsanlar yoksullaştıkça ve bu yoksulluk kuşaklar boyu sürüp bir toplumsal birikim oldukça, o insanlarda güzellikle faydacılık birleşerek yararcı bir gerçekçilik oluşur. Böyle topluluklarda hayatla sanat bir şey olur, birleşir. Böyle insanlar konserve tenekesini işe yaramaz artık diye atmazlar. Bu konserve kutusu tenekelerini maşrapa ya da saksı gibi bir gerekli eşya ve bir güzellik aracı olarak kullanırlar. Yalnız kendileri atmazlar değil, başkalarının gereksiz diye attıklarını toplayıp onu bir gerekli işte kullanırlar. İstanbul ve İzmir limanlarına gelen Amerikan savaş gemilerinden atılan boş konserve kutularını yoksul Türk halkının toplaması bundandır. Bu bir alışkanlıktır, halkımızdaki toplumsal birikimin sağladığı. Türk köylüleri çok zaman ormanları yakar. Bu orman yakıcılığında bazıları gericilik ve ilkellik görmektedir. Bu davranışı Türk köylüsünün ormanın güzelliğini ve yararını anlamıyor diye yorumlayanlar vardır. Oysa gerçek bu yorumun tam tersidir. Köylü daha büyük bir yararı güzellikle birleştirmek isteğindedir. Ormandakiler meyvesiz ağaçtır. Bunları sökerek ya kendisine tarla açmak ya meyveli ağaç dikmek eğilimindedir. Nitekim birçok Marmara bölgesi köylüsü ormanları söküp o ağaçların yerine zeytin dikmiştir. Türk halkında yüzyıllar boyu kuşaklarca süren bu yoksulluğun toplumsal birikimi sonunda bu duygu Türk edebiyatında da egemen olmuştur. Yararcılıkla güzelliğin birleştiği bir gerçekçilik. Türk kadını başındaki fese altınlar diziyorsa, boynuna altınlar takıyorsa bu salt güzellik için değil, yarın güvenliği gibi bir yarar taşığındadır. Bu yüzden altınlar para olarak bozulmadan kullanılma yoluna gidilmiştir. Bilezik ancak kasabalarda olan bir duygunun yozlaşmasıdır. 21 Ekim 1966. Kendisine gülmeyi bilmeyen bir toplum hastalıklı bir toplumdur. Singe, Place, sayfa 33. 21 Ekim 1966. İnsanoğlu yapmadıklarından da sorumludur. Yapması gerekli olup da yapmadıklarından, yapması elinde olup da yapmadıklarından, yapmamak için türlü gerekçeler, bahaneler uydurup kaytardıklarından ve hiçbir zaman yapmayı aklından bile geçirmediklerinden. İnsanları, büyüdükleri, kahramanları, tarihi kişileri yapmadıklarıyla yargılayan yeni bir tarih yazılmalıdır. A.N. İnsan o ki, yapması gerekli olup, yapmak isteyip de yapamadığı eylemlerin acısını derinden duyar. 22 Ekim 1966. 1950 yılında Üsküdar'da Paşa Kapısı Cezaevinde bulunduğum sıralarda Varlık Yayınevi Türk Mizah Antolojisi çıkarmıştı. Bu antolojiyi Zahir Güvenli hazırlamıştı. Bu antolojiyi aldırdım. Merakla içinde kendimi aradım, bulamadım. Çok üzüldüm. Türk Mizah Antolojisine de giremezsem nereye girebilirim? Çok canım sıkıldı. Ayrıca büyük hayal kırıklığına da uğradım. Bu bende bir kızgınlık ve inat yarattı. Bu benim karakterimdir. Yapılan bir haksızlıktan, yanlıştan ötürü öylesine davranışlarda bulunup haksızlık yapanı utandırmak. O zaman bana karşı bir ölü sessizliği vardı. Beni yok sayıyorlardı çünkü aleyhimde bulunmak, yazılarımı yermek bile varsaymaktır. Onlar bunu da yapmıyorlardı. İşte beni yok sayan bu ölü sessizliğine karşı öyle bir tutkulu inatla işe giriştim ki, bir zaman geldi ki yalnız Türkiye'de değil dünyanın neresinde bir mizah antolojisi, ansiklopedisi yapılsa ben kesinlikle içinde bulunurdum. Aradan 16 yıl geçti. Bugün aynı şey tiyatro alanında başıma geliyor. Tiyatro doktorumuz Özdemir Nutku'nun Oyun Yazarı adlı kitabını İzlem Yayınevi bastı. Bu kitapta iyi ya da kötü yanlarıyla bütün Türk oyun yazarlarından söz edildiği halde kitapta yalnız benim adım yok. Yok sayılıyorum. Tam bir ölü yokluğu bile değil. Daha da kötü. Yokum ki öleyim, ölü sayılayım. 16 yıl önceki inat ve tutku içindeyim. Acaba haksızları utandırmak için ömrüm yetecek mi? Yaşamak gerekli. Yaşamak, haksızlık yapanlardan intikam almak için güzel. Evet, utandırmak için. Ama bugüne değin bunların içinde bir utananını görmedim. Zahir Güvenli beni antolojisine almadığı zaman hiç olmazsa benim hiçbir mizah kitabım çıkmış değildi. Oysa bugün 3 oyun kitabım basıldı. Türkiye'de 3 oyunum oynandı. 5 yabancı ülkede oyunlarım sahneye konuldu. Ama Özdemir Nutku'ya göre yine de Türk oyun yazarı olarak yokum. 25 Ekim 1966. İnsanın tabiatla savaşı nedir? Tabiatı yenmek, tabiata egemen olmak dediğimiz şey nedir? Kimilerine göre tabiat kuvvetlerinden korunmak, yağmur, fırtına, afetler, soğuk, gece ve başka bunun gibi şeylerdir. Ya da insanın tabiat güçlerini buyruğunu alıp kullanmasıdır. Elektrik, atom ve başkaları. Bunlar doğrudur ve bunlar yaşanılan çağlar için ayrı ayrı doğrudur. Ama bugün bu çağda insanın doğayla savaşı barışçı olmasıdır. Şöyle ki, doğada geceleri karanlık doğaldır. İnsan bunu aydınlatarak doğayı yener. Bunun gibi. Doğada savaş doğaldır. İnsan barışçı olarak doğayla savaşında doğayı yenmeye çalışır. İnsanın doğayla en büyük savaşı barışçı olmasıdır. Tarihsiz. Cerrahpaşa'da oturduğumuz günlerde, yani 6-7 yaşımdayken bir gece yerini şimdi kestiremediğim yine Cerrahpaşa dolaylarında bir yerde bir yazlık tiyatroya gitmiştik. Demek aradan 44 yıl geçmiş. O gece seyrettiğim Tülyat Tiyatrosu komedisindeki Türk hala aklımda. Bir sihirli cübbe vardı. Efendi, kral ya da işte böyle birinindi bu cübbe. Ya da bu cübbeyi her kim giyerse efendi, kral ya da işte böyle biri oluyor ve herkes ona boyun eğiyor, herkes o ne derse yapıyordu. Yat diye bağırınca bütün evdekiler yatıyor yere, kalk deyince de kalkıyorlardı. Her nasılsa kralın sırtından çıkarıp astığı bu cübbeyi evin uşağı sırtına giyiverdi. Cübbeyi sırtına giydikten sonra evdekiler üstünde gerçekten etkisinin olup olmadığını korku, endişe ve tereddüt içinde deniyor. Görüyor ki etkilidir. Dahası sırtından cübbeyi çıkarmış olan eski kral da cübbeyi sırtına geçirip kral olmuş olan uşağa boyun eğmektedir. Buyruklarına evdekiler uydukça, gittikçe kendisine güven gelen cübbeli uşak, en olmayacak buyruklar savurmakta, örneğin yat, çök, kalk diye durmadan komutlar vererek evdekileri komik durumlara düşürmektedir. Galiba uşak, cübbenin kerameti olduğunu bilerek değil, bilmeyerek bir rastlantıyla sırtına giymişti. Eski kral, hane halkı giydiği cübbe sayesinde kral olan uşağı bir yolunu bulup bir punduna getirip kandırarak sırtından cübbeyi çıkarttırmak için uğraşıyorlardı. Gördüğüm o oyunda beni en çok güldüren ve hala unutamadığım o itibarlı, ciddi, kalıplı ev insanlarının cübbeyle kral olmuş uşak karşısında her saçma buyruğuna uyarak asker talimi yapar ya da okulda öğrenciler jimnastik yapar gibi yine büyük bir ciddilik ve görevseverlikle hep birden ve uşağın komutuyla eğilip doğrulmaları, kalkıp çökmeleri, yatmaları, bacak ve kol hareketleri yapmalarıydı. Bu hareketleri yapanlar ciddiye aldıkları halde cübbeyle kral olan uşak işin alayındaydı ve ciddiye almıyordu. Galiba uşak bu cübbenin sağladığı otoritesinden yararlanarak çoktan beri gözü olduğu evin kızına ve hanımına da sarkıntılık ediyor ama itaat etmek zorunda olduklarından onlar ses çıkaramıyorlardı. Aradan yıllar geçti. Galiba 1957 yılında bir komedi yazmak isteyince, çocukluğumda gördüğüm bu Tülyat oyununun etkisinde kaldığımı ve ona benzeyen bir oyun hazırladığımı gördüm. Bu politik ve sosyal bir soyut komediydi. Adı Sandalye ya da Koltuk olacaktı. Koltukta oturan adam oturur oturmaz iktidar oluveriyor ve daha önceki bütün düşünceleri ters dönüyor ve öbürleri de ona itaat ediyorlar. Onu kandırıp koltuktan kaldırmaya uğraşıyorlar ama o kalkıp başkası oturunca sonradan oturan da aynı oluyor ve daha başka Türkler vardı. Bu piyesin notları dosyamda olacaktır. Aradan 1-2 yıl geçtikten sonra Şedri'nin Büyüklere masallarını okurken o kitaptaki bir masal sihirli cübbeyle sihirli koltuğa benziyordu. Bir kırmızı bez vardı. Kimin paltosunun cebine konursa sihirli bez adamın karakterini değiştiriyordu. Yazacağım piyese bunu da katmayı düşünmüştüm. Dün gece Cuma 15 Nisan 1966 11.35 vapuruyla Güngör Dilmen'den gelirken vapurda Haldun Taner'le buluştuk. Müstehcen fıkralar anlatıldı. Bunlardan şu fıkra sihirli cübbe, sihirli koltuk, sihirli kırmızı bez esprisindedir. Bir yeni evli genç kadın kocasının iktidarsızlığından annesine yakınınca annesi de ona "A kızım" der. "Şimdiye kadar ne diye söylemedin? O iktidarsızlık rahmetli babanda da vardı. Hindistan'a gezimiz sırasında bir Hint fakiri babana bir çorap verdi. Baban ayağına o sihirli çorabı giyince iktidarlanırdı. Sandıktan çıkarıp sana vereyim de kocana giydir." Kadın sandıktan çıkarıp sihirli çorabı kızına verir. Kız da kocasına giydirir. Adam çorabı giyer giymez şahlanır ki maazallah. Zapt olunur gibi değil. Güçlükçe çorabı çıkarırlar. Fıkranın sonu çirkin. Bir komşu kadın da ister. Kocası uşağa saldırır. Meğerse çorabı ters giymişmiş. Şimdi bunlar birleştirilerek bir komedi yazılabilir. Kudret çorabı ayağa değil başa giyilecektir. Bir generalzat çok güzel genç bir kızla evlenmeye kalkar. Kız der ki, "Bana küçüklüğümden beri herkes inşallah paşa karısı olursun diye dua ederdi. Demek paşa karısı olmak benim kısmetimmiş. Ama çocuk istiyorum. Çocuğum olursa onunla evlenmeye razıyım." General, "Hey more, ikiz, 300, 400 der. "Kızım, adam kendini çok iyi kullanmış. Hiç suistimali yok maşallah. Evlenirler ama genelde sesten pozdan, hançereden başka iş yok." Eve amant, Fransızca sevgili dost almak salık verilir. Amantta da iş yok. Zayıf bir oğlan. Sebebi general şüphelenmesin. Bunun üzerine sihirli çoraba başvururlar. O zorlu generalin başına bir yolunu bulup dalavereyle çorap giydirilir ki generalin artık zapt olacağı yoktur. Eline geçeni, akrabalarını falan kaçırırlar. Annesini mesela. Başından çıkarınca sünepeleşir. Yanlışlıkla evdeki bir oğlan çocuğu çorabı başına giyer mesela. General çoraplı olarak evdekileri kovalar. Sihirli eşyanın taşınabilir olması daha komiktir. Koltuk sabit olduğuna göre komik eleman azalır. 25-26 Ekim 1966. Yataktaydık. Gece lambası yanıyordu. Bir gece önceden yarıda kalmış kitabımı okumaya başladım. O bana sarılmıştı. Önce bir restoranda içmiş, sonra bir arkadaşımızın evine gitmiştik. "Sarhoş musun?" diye sordum. "Hayır," dedi ama biraz daha içsem sarhoş olacaktım. Kitabımı okuyordum. "Kitap mı okuyacaksın?" dedi. "Evet," dedim. "Öyleyse ben de uyuyayım," dedi. Bana arkasını döndü, sarıldım, baktım çıplak, tüm. "Senin niyetin ahlaksızlık," diye şaka ettim. O da şakayla karşılık verdi. Yabancı ile ahlaksızlık oluyor, koca ile ahlaksızlık oluyor. Bu müthiş bir sözdü. Çok düşündüm boyuna. Önemsizcesine söylenmiş, farkına varılmadan söylenmiş. İnsandaki katı ahlak baskısı ama insanın kendisi değil, insanın içi, özdenliği, içinden geçenler değil bunlar. 12. ayrımın sonu, sayfa 143.